Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1401 Hicri Kameri 27 Zilhicce 1443 ve miladi 27 Temmuz 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'nin Irak'a saldırısının yankılarından sürmesi üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran'da bilgi tabanlı ekonomi ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi yetenekli İranlı kadın Batı medeniyetinin yalanlarına en önemli darbeyi vurmuştur dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın Afganistan'dan su hakkı konusunu ciddiyetle takip edilmesine vurgu yaptı. Eric Mora en iyi anlaşma masadadır ve tüm taraflar nihai adımı atmalıdır açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan, Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması nihayleşiyor dedi. Ve Birleşmiş Milletler, Türkiye, Irak ile Duhuk meselesini ortaklaşa görüşmeye hazır açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün yaptığı konuşmada kadın ve hicab konusuna işaretle yetenekli ve onurlu İranlı kadının Batı medeniyetinin iddia ve yalanlarına en büyük ve önemli darbelerden birini indirdiğini, onların bundan oldukça öfkeli olduğunu ifade etti. Bugün ülke gelininden cuma imamlarını kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, bugün yeniden hicab bahanesiyle aynı konuların yeniden gündeme getirildiğini ve başarısızlıkla sonuçlanan aynı çabaların tekrarlanmakta olduğunu kaydetti. Ayetullah Hamine'yi birkaç sene önce bir oturumda kendilerine kadın konusuyla ilgili olarak Batı karşısında nasıl savunmanız var diye sorduğunda, savunmada değil, taarruzdayız, kadını ürüne dönüştürenler savunma yapmaları ve yanıt vermeli diye cevap verdiğini hatırlattı. İslam İnkılabı rehberi Amerika, İngiliz yönetimi ve medyasının hicab bahanesiyle kadın konusuna saldırmasına temas edip, acaba Batılılar gerçekten İranlı kadınların haklarını savunuyorlar mı sorusunu gündeme getirip şöyle dedi. Batırlar İran milletine suyu kesebilseydi keserlerdi. Nitekim kelebek hastası çocuklara ilaç erişimini engellemişler. Acaba Batırlar gerçekten İranlı kadın için acıyorlar mı? İslami Kalaba rehberi İranlı kadının geçen 40 senede İslami hicab ve çarşafla çeşitli bilim, toplum, siyaset, yönetim, spor, ekonomi ve kültür alanlarında büyük başarılar elde ettiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran'ın Afganistan'dan su hakkı konusunun ciddiyetle takip edilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün Bakanlar Kurulu toplantısında İran'ın Hirmat Nehri'nden su payı ve hakkına vurgu yaparak hükümetinin asla milletin haklarını takip etmekten geri adım atmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Reis'i Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarına Sistan ve Beluçistan vilayeti sakinleri için içme ve sulama suyunun sağlamasını ciddiyetle takip etmek için talimat verdi.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabyan, su ve enerji diplomasisinin takviye edilmesinin 13. hükümetin dış politikasının önceliklerinden olduğunu belirtti. Gazetecilere konuşan Enerji Bakanı, 13. hükümetin iktidara gelmesinden beri Cumhurbaşkanı'nın su ve enerji diplomasisinin güçlendirilmesine vurgu yaptığını işaretle, bu konunun ciddiyetle takip edildiğini ve komşular başta olmak üzere çeşitli ülkelerle ikili oturumların gündeminde olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a son ziyareti sırasında heyetler arasında bu konunun detaylı şekilde ele alındığına dikkat çeken Enerji Bakanı, İran, Türkiye'nin baraj inşaatı ile ilgili endişelerini dile getirdiğini, iki ülke cumhurbaşkanlarının konuyu takip etmek için ortak bir komitenin kurulmasını kararlaştırdığını söyledi. Bakan Mehrabyan, İran'ın Rusya, Türkmenistan, Türkiye, Katar, Pakistan ve Afganistan ile enerji alanında iyi anlaşmalar yaptığını sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Henrik Mora, en iyi anlaşma masadadır ve tüm taraflar nihai adım atmalıdır dedi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Mora, en iyi anlaşma masadadır. Bu İran halkı için iyi ve ölçülebilen ekonomik çıkarlar sağlamakla birlikte, uluslararası toplum için kitlesel imha silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili çıkarını sağlıyor. Tüm tarafları son adım için gerekeni yapmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell de dün yaptığı açıklamada şimdi karar alma zamanıdır ve İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsak zamanı şimdidir. Canlanan bir anlaşma kriz olduğu zamanlarda uluslararası dengeli anlaşmaların mümkün olduğunu göstermektedir dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, D8, Bakanlar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının yakında nihayileşeceğini belirtti. Bakan Emir Abdullahyan, bugün video konferans yöntemiyle düzenlenen D8 Bakanlar Konseyi'nin 20. toplantısında yaptığı konuşmada ekonomik diplomasi ve komşular ve Müslüman ülkelerle ilişkileri derinleştirmenin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasından olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, D8'ler gibi örgütler ve mekanizmaların güçlendirilmesinin İran için büyük önem arz ettiğini işaretle, İran'ın her daim gelişmekte olan ülkelerin etkin bir uluslararası ekonomik düzenin gerçekleşmesi için toplu çabalarını desteklediğini kaydetti. Emir Abdullahyan, ekonomik entegrasyon ve ticari ilişkilerde serbest ticaret temellerini kurmakta olduklarını, yakında Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret bölgesi anlaşmasının nihayileşeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı, Amerika'nın yasa dışı girişimleri ve yaptırımlarına rağmen İran-İslam Cumhuriyeti'nin yerli imkan ve iradesiyle kayda değer ve büyük başarılara imza attığını söyledi.
Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili General Fedevi Mersat Operasyonu yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada dünyanın İran'ın savunma ve caydırıcılık gücünü itiraf ettiğini belirtti. 27 Temmuz 1988 İran'ın batı sınırlarında terör örgütü halkın münafıklarına karşı başarılı operasyon başladı. Operasyonda devrik Saddam rejimi tarafından desteklenen münafıklar ağır darbe gördü. General Ali Fedevi Mersat operasyonuna çok sayıda halkın katılması sonucu münafıkların yenildiğini ifade ederek düşmanın askeri girişimde bulunması halinde mutlaka yenileceğini bildiğini söyledi. Komutan Fedevi, İran'ın savunma ve askeri güç aşamasını geride bırakarak caydırıcılık aşamasına geçtiğini ve bunun için düşmanın İslam İran'a karşı adım atmaya cesaret edemediğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 10.526 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.795'e, vaka sayısı 7.349.489'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1.101'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.075.919'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Zhang Hua attığı bir tweette 2022 yılının ilk yarısında İran'dan Çin'e ihracat hacminin %31 büyüme yaşadığını belirterek Pekin ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak derinleştirmeye çalıştıklarını bildirdi. Çin'in Tahran Büyükelçisi Zhang Hua kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Çin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini artırmak ve iki ülkenin liderleri arasındaki önemli anlaşmaya dayalı olarak Pekin-Tahran kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek için İran ile işbirliği yapmaya isteklidir. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi tarafından yayınlanan en son istatistikler, Çin ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 8 milyar 263 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jenny Hennis Plasgaard, Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Dohuk sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu bildirdi. Jenny Hennis Plasgaard, New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Dohuk saldırısı ile ilgili Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmeyi aktarırken, Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilisi, dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi diye konuştu. Plasgaard bununla birlikte Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almayı hazır olduğunu anlıyorum dedi. Özel temsilci Irak Başbakanı Mustafa El Kazemi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin trajik bir hareketine bağladığı ifadesine yer verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları sırasında iki Türk askeri hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığı ve operasyonları, Şam ve Bağdat'ın tepki ve itirazlarına rağmen PKK ile mücadele gerekçesiyle devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde PKK üyelerinin Fırat Kalkanı Operasyon Bölgesi'ndeki birlikleri açtığı ateş sonucu iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kalın Ukrayna'dan 20 ila 25 milyon ton tahıl piyasalara ulaşabilir ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'e verdiği mülakatta İstanbul Tahıl Koridoru Koordinasyon Merkezi ile Ukrayna'dan 20-25 milyon ton tahılın piyasalara çıkabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler denetiminde faaliyete geçecek İstanbul Koordinasyon Merkezi ile yıl sonuna kadar Rusya ve Ukrayna'dan toplamda 50 milyon tona kadar tahılın dünya piyasalarına sunulabileceğini söyledi. Sevkiyatın 2 hafta içerisinde başlayabileceğini, her ne kadar 4 aylığına yapılsa da anlaşmanın uzatılabileceğini belirten Kalın, nasıl tahıl sevkiyatı konusunda zorluklara rağmen bu kadar önemli bir anlaşma yapılabildiyse, aynı şekilde ateşkes ve barış müzakerelerinin de benzer bir süreçle elde edilebileceğini tahmin ediyorum dedi. Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın'ın açıklamaları ana hatlarıyla şöyle: tahılda öngörü 50 milyon ton, iki tarafın mütabakat sağlayarak bir araya geldiği bir anlaşma yapıldı. Bu eğer devam ederse, sadece Rusya, Ukrayna değil diğer ülkeler tarafından da desteklenirse, bundan sonra yeni ateşkes, esir mübadelesi ve barış anlaşmalarının zeminini hazırlayacak bir güven ortamı da inşa edebilir. İstanbul'da kurulacak merkezde 4 taraftan temsilciler olacak. Cumartesi günü saldırı gerçekleşince bundan rahatsız olduk ve bunu da hemen hem Rus hem Ukrayna tarafıyla görüştük. Bundan sonraki beklentimiz bütün tarafların anlaşmanın şartlarına tam bağlı kalmaları. Zira tahıl sevkiyatı hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın menfaatini. 2 hafta içerisinde ilk gemilerin çıkmasını bekleyebiliriz. Bu biraz da ülkelerin ne kadar hazır olduklarına bağlı. Bu anlaşma 4 aylığına yapıldı. Fakat iki tarafında mutabakatı sağlanırsa otomatikman uzatılabilecek. Karşılıklı mutabakata varılıp devam edilsin denilmesi yeterli olacak. Burada iki ülkenin ellerindeki tahıl miktarının yıl sonuna kadar toplam 40 ile 50 milyon ton arasında olması bekleniyor. 20-25 milyon ton kadar Ukrayna'nın, 25-30 milyon ton kadar Rusya'nın elinde tahıl ürünü olduğu tahmin ediliyor. Mevcut olanlar, silolarda olanlar, gemilere yüklenenler ve yıl sonuna kadar yeni gelecek olanlar var. Bunun yanında bir de gübre var. Odessa limanlarından bir gemi çıktığında tamamen Ukraynalıların kontrolünde, onların belirlediği rotada Karadeniz'e çıkacak. Her aşamada merkeze bilgi verilecek. Türk sularına girdikten sonra da gemiler izlenmeye devam edecek. İstanbul'a geldiğinde belli bir noktada denetimleri yapılacak. Giden gemiler için de aynı prosedür işletilecek. Tahıl ürünleri dışında herhangi bir sevkiyat olmayacak. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi üyesi Sinan Çınar, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK Genel Kurulu, Fethullahçı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi üyesi Sinan Çınar'ı meslekten ihraç etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre HSK Genel Kurulu 25 Temmuz'daki toplantısında Çınar'ın durumunu görüştü. Kurul, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, ETS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda FETÖ ile iltisakı ve irtibatının bulunduğu sabit görülen Çınar'ın meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi.
AK Partili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu hakkında da tazminat davası açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında hakaret ve iftira suçlarından dolayı suç duyurusunda bulundu. 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan suç duyurusunun dilekçesinde Davutoğlu'nun 22 Temmuz'da sosyal medyadan Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede Davutoğlu hakkında iftira ve hakaret suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi. Ayrıca Canikli Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Nureddin Canikli sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak Ahmet Davutoğlu'na açtığı manevi tazminat davanın kazanılması halinde kazanılan tazminatın tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır ifadesini kullandı. Canikli, TMSF'ye devredilen şirketlere akrabasının atandı ve bu şirketlerin içinin boşaltıldığı iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunmuş 750 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, enerji ve telekomünikasyon sektörleri dahil bir dizi anlaşma imzalamak üzere Yunanistan'a gitti. Aralarında Suudi iş dünyasından isimlerin bulunduğu kalabalık bir heyetiyle Atina'ya inen Salman, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret, Prens Salman'ın 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürmesinden bu yana bir Avrupa Birliği ülkesini yaptığı ilk seyahat olma niteliği taşıyor. Ziyaret, Riyad ve Atina arasında son yıllarda gelişen ilişkiyi yansıtıyor. Heyetler arası görüşme öncesi Mitsotakis, ziyaretin stratejik ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu söylerken, Prens Salman ise Yunanistan'ı hidrojen açısından Avrupa için merkez haline getirmek istiyoruz. Bu, her iki ülke için de oyunun kurallarını değiştiriyor, dedi.
Ve eski Amerikan Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Washington DC'de katıldığı bir konferansta artan enflasyon ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek Amerika'ya kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü ifade etti. Beyaz Saray'da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen America First Agenda Summit'e katılan Trump, Amerika'ya kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü ifade ederek Amerika şehirlerini gerçek savaş bölgeleri olarak nitelendirerek suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu öne sürdü. Böyle bir dönem hiç olmadı ifadelerini kullanan Amerikalı politikacı, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynlere çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı Fars Körfezi Kıyıdaş ülkeler Dışişleri Bakanları ile görüşmesi etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri kuvvet ve ummanlı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan salı gecesi şöyle bir tweet attı. Bugün kardeşlerim Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Oman ve Katar Dışişleri Bakanları ve ondan önce Iraklı mevkidaşlarım ile görüştüm. Bölgesel ve uluslararası konularda istişare ve ilişkilerin geliştirmesi için çözümlerin incelenmesi komşuluk politikasının gereklilikleridir. Paylaşımda bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü. İkili ilişkilerde komşularımızla işbirliğimizi hızlandıracağız. Yabancılar bölgesel işbirliği sürecini engelleyemez. Dış politikasında komşu, Müslüman ve müttefik ülkelere öncelik veren İran'ın 13. hükümeti, başta Fars Körfezi'nin güney sınırındaki ülkeler olmak üzere diğer komşu ülkeler ile yanlış anlaşılmaları çözmeye ve onlarla ilişkilerini genişletmeye her zamankinden daha fazla hazır. İran ile komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin öneminin bilincinde olan bu ülkeler, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve genişletmek istediklerini ifade etmişlerdir. Örneğin Kuveyt, su sınırlarının ve Ahriş ortak doğalgaz sahasının sınırlandırmasına ilişkin hukuki ihtilaflar da dahil olmak üzere İran ile bazı sınır anlaşmazlıklarının varlığına rağmen İran ile siyasi ilişkilerini genişletme kararı almış ve bu bağlamda önümüzdeki günlerde Kuveyt'in Tahran'a yeni büyükelçisi de atanacaktır. 7 yıl sonra ise Birleşik Arap Emirlikleri İran ile ilişkilerini siyasi arenada bir kez daha genişletmeye ve bu ilişkileri büyükelçi seviyesine yükseltmeye karar verdi. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde iki ülkenin ortak çıkarlarına atıfta bulunarak siyasi temsilcilerin seviyesini yükselttiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ilişkilerin iki önemli ülke olarak genişletilmesinin iki komşu ülke için de önemli olduğunu vurguladı. Bu arada İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ve tarafların sonuçtan memnun olduklarını açıklamasının ardından Mısır ve Ürdün tarafları da İran ile ilişkileri genişletmek istedi.
Bu gelişmeler ve istişareler bölgede yakınlaşmayı, barışı ve istikrarı güçlendirebilecek ilişkilerin geliştirmesi için büyük önem taşıyor. Joe Biden'ın son bölge ziyaretinde Siyonist rejim ve Arap ülkelerinin bu rejim ile ilişkilerinin genişlemesi ve İran'a karşı bir koalisyon oluşturma çabalarına rağmen ancak bölge Arap ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini yükseltme kararı Washington'un bir kez daha tecrit edildiğini ve İran'a karşı azami baskı siyasetinin tam bir yenilgiye uğradığını, bölgesel müttefiklerin bile artık bu baskıya inançlarının kalmadığını gösteriyor. Nitekim bölgedeki Arap ülkeleri İran'ın bölge stratejik yeteneklerine sahip güçlü bir ülke olarak rolünü görmezden gelmenin mümkün olmadığını anlamıştır ve bu nedenle bölgedeki Amerikan planlarına ciddi bir destek göstermemiştir. Örneğin Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Arap NATO'su diye bir şeyin olmadığını belirterek şunları kaydetti. Diplomatik çözümler en iyi çözüm ve İran ile etkileşimin kurmanın da tek yolu da bu. Açıkça görülüyor ki Amerika ve Siyonist rejimin bölgede İran ile karşı karşıya İran'a karşı koalisyon kurmayı başaramamasının da ardından şimdi Arap ülkelerinin İran ile ilişkilerini geliştirmek için adımlar attığı görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti bölge halklarının çıkarlarının garantörü olduğu kadar güvenlik ve istikrarın bir gereği olarak yakınlaşmaya ihtiyacını her zaman yoğunlaştırmıştır. İran'ın Ürdün'deki eski büyükelçisi Ahmet Destmalçıyan'a göre Amerika şimdiye kadar komşu ülkelerin yakınlaşmasının önündeki en büyük engeli Siyonist rejim İsrail eskiden anlaşmazlıklar ve gerginlikler yaratmaya çalıştı. Ancak Amerika'nın bölgedeki ardışık başarısızlıkları göz önüne alındığında bölge ülkelerinin artık İran ile ilişkileri güçlendirmeye yöneldiklerini söyleyebiliriz.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'nin İran'dan enerji alımı vurgusu etrafında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi akşamı TRT'de Özal röportajında gündem maddelerini değerlendirdi. Ziyaret sonunda İran'la yatırımdan sosyal güvenliğe uzanan geniş bir yelpazede farklı alanlarda 8 belge imzalandığını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu. Görüşmelerde ikili ticaret hacmimizi önceden belirlemiştik. 30 milyar dolara çıkarma hedefimiz var ama şu anda tabii bu Covid gibi bu ortamda bayağı düştü. Ve şu anda son durum işte 7,5 milyar dolar. Şimdi 7,5 milyar dolar Türkiye'ye, İran'a yakışmıyor. Bunu süratle bizim yeniden 30 milyar dolara çıkarma gayreti içine girmemiz lazım. Mutabık mıyız? Sayın reisi dedi ki mutabıkız, çalışacağız ve bunu halledeceğiz. Bir defa burada bu işi halletmek için avantajlarımız var. Bu nedir? Biz tabii İran'dan petrol alıyoruz. Doğalgaz hakeza bunu artıracağız. Bunu artırmamız halinde bu rakamı yakalarız. Türkiye Cumhurbaşkanı İran'dan petrol ve doğalgaz alımının artırmasına vurgu yaparken zaten iki ülke 1990'lardan bu yana petrol ve doğalgaz alanında kapsamlı işbirliği kurdu. Bu kapsamda 1997 yılından itibaren İran gazının Türkiye'ye 25 yıllığına ihraç edilmesine yönelik sözleşme imzalandı. İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatına ilişkin 25 yıllık anlaşmanın uzatılması, İran'dan Türkiye'ye ham petrol ihracatının devam edeceği anlamına geliyor. İran ile Türkiye arasındaki ticaretin değeri yılda 20 milyar doların üzerindedir ve iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması halinde bu rakam yılda 50 milyar dolara bile çıkarılabilir. İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatı son dönemde daha da önem kazandığı bir sırada bu durum büyük anlam kazanmış olacaktır. Ukrayna-Rusya savaşından sonra bölgedeki bazı ülkeler Avrupa Birliği'nde büyüyen tüketim pazarlarında Rus doğalgazının yerini almak için iki kat daha fazla çaba sarf ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye bu alanda adımlar attı. Son zamanlarda Avrupa Birliği ile bir sözleşme imzalayarak Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri resmi olarak Rus gazı için alternatif sağlamayı gündeme getirdiler. Bu nedenle Türkiye'nin İran'dan doğal gaz alımını artırarak ikincil bir doğal gaz satıcısı olarak dünya tüketim piyasalarına güvenilir ve etkili bir rol oynamayı amaçladığı görülmektedir.
Tehlikeli korona hastalığının patlak vermesi sırasında İran ile Türkiye arasındaki ticaretin değeri son 2 yılda iyice düştü. İki ülke yetkilileri son 10 yılda ticaret piyasalarının değerini yılda 50 milyar dolara çıkarma konusunda anlaşmıştı. İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirlik kapasitesinin oldukça çeşitli olduğu da büyük bir imkan sağlamakta. Her iki ülke birbirini tamamlayan ekonomilere sahiptiler ve birbirlerinin ihtiyaçlarına olumlu cevap verebilmektedir. Bu nedenle ikili ticareti artırmak ve karşılıklı mübadelelerin değerini kısa vadede ve önümüzdeki iki yıl içinde 30 milyar dolara çıkarmak mümkün olacak. Aynı zamanda İran'ın ticari mal transit ve hareketi alanındaki coğrafi konumu özel ve benzersiz bir konumdur. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki bazı batılı hükümetler tarafından İran'a karşı hazırlanan tüm engellere rağmen ülkelerin pek çok ekonomik yükü taşımak için İran'ın toprağını kullanmaktan başka seçeneği olmadığı konusunda hiçbir şüphe yoktur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu bildirdi. Söz konusu yetkili New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmasında Duhok saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Irak'la ilgili yaşanan olaylar, özellikle Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgesine saldırıları gündemde bayağı konuşuldu, tartışıldı. Biz de bu konuyu defalarca sohbetlerimizde ele aldık. Uzman konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Son olarak da siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuşmuştuk. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugünkü yayında sizlere sunmaya karar verdik. Abdülmenaf Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şimdi Türkiye terörle mücadele konusunda kararlı. Burada yani geçtiğimiz hafta Tahran zirvesinde de Sayın Erdoğan defalarca bunu vurguladı. Evet. Efendim şimdi yapılan son saldırıda biz görüyoruz ki Sayın Kıran, Türkiye'nin saldırıları sivilleri hedef almıştır. Ve aslında Irak'ın turizm bölgesi olan Duhok bölgesini hedef almıştır. Şimdi bu arada bir çelişki var mı sizce? Yani terörle mücadelede sivillerin hedef alınması biraz garip değil mi acaba?
Kuşkusuz, yani biz zaten başında da belirttik. Yani bütün mesele terörle mücadele meselesi değildir. Terörü ülke kendisi yaratıyor. Yani bir kısım uzmanlar diyorlar ki terör bir ülkenin ayakta durması için bir nevi aşı gibidir. Türkiye'de kendi aşısı olarak yani PKK'yı görmüş oluyor. Ve yani bu bahaneyle sivilleri saldırması, sivillerin bundan zarar görmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ne uluslararası hukuka ne de Türkiye'nin kendi iç hukukuna da uygun düşen bir durum değildir. Yani tabii ki hem Irak'ın hem de bölgesel hükümetin hem de insan haklarına duyarlı dünya demokratik kamuoyunun buna tepki göstermesi çok doğal, çok mahul ve çok yerindedir. Türkiye bir kere öncelikle yani kendi içinde Kürt sorununu barışçı, demokratik, kabul edilebilir bir şekilde çözmesi gerekiyor. Yani nüfusun üçte birini olan bir halk ana dilde eğitim hakkı yoksa, ülkede ve sivil olarak da ben edilemiyorsa yani tabii ki bu sorun doğurmaya olaylar yaratmaya elverişli bir pozisyon dağıtıyor. Başka ülkelerin de müdahalesine zemin yaratıyor. Kendi içinde de sıkıntılar yaratmaya elverişli oluyor. Terör örgütleri de bu durumu gerçekten kullanıyorlardır. Yani sorun şudur ki bir, Türkiye önce Kürt sorunu çözmelidir. İki, PKK gibi terör örgütleri dayanmış oldukları yani kendilerince bir Kürt sorunu vardır gibi yani Kürt sorunu var tabii ki ama Kürt sorununu bahane ederek terör olaylarını gerçekleştiremezler. Aynı zamanda taban bulamaz halk içinde. Ama bu haline taban buluyor. Yani bizim gibi insanlar, hepimiz şiddete karşı insanlar, defalarca söylüyoruz. Şiddet hiçbir şey getirmez, hiçbir sorun çözmez, şey etmez ama biz ne kadar söylesek bizim gibi demokratik çevreler bu olaya bu şekilde baksa da gerçekten şiddetle bir taban buluyor.
Tahran Radyosu.
Abdülmenaf Bey, şimdi Irak tarafından da bu gündeme ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Irak 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek 5. İslami dayanışma oyunlarından çekilmek istediğini belirtti ve böylece Irak'tan Türkiye'ye ilk mesela spor boykotu geldi. Şimdi merkezi hükümetin Türkiye'nin bu aslında girişimlerine ve saldırılarına karşı aldığı veya alacağı tedbirler hakkında ne düşünüyorsunuz? İkili münasebetler hakkında bazı aslında endişeler var, ekonomik boyutta özellikle. Şimdi bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alalım efendim.
Yani şimdi tabii ki yani Türkiye ile Irak arasında çok ciddi büyük bir ekonomik ilişki vardır. Ticaret ilişkisi vardır. Ve tabii ki bu Türkiye'nin sınır dışı müdahale operasyonları da ikili ilişkilere zarar veriyor. Dolayısıyla bu ilişkiler gerildikçe bu ekonomiye de sirayet edecektir. Yani ki tabii Türkiye Cumhuriyeti bu konuda kesinlikle yani kendi komşularının sınır güvenliğine, bağımsızlık ve egemenliğine saygılı bir şekilde bir tutum takınması ve onların rızaları hilafına herhangi bir dış operasyon yürütmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğer Türkiye tabii bunu devam ederse benim de kişisel görüşüm odur ki yani Irak ile hem Irak ile hem Irak bölgesel Kürt hükümeti ile olan ilişkilerinde ciddi krizler ve sıkıntılar yaşayabilir. Bu başka bir boyuta da geçebilir. Devletler arası bir savaşa da neden olabilecek bir durumdur. Yani bir savaş nedeni sayılabilecek bir durum da doğabilir. Ümit ediyoruz ki yani iki taraf da bu konuda sağduyulu davransın, diplomatik yolları işletsin, diplomatik yolda bu sorunların çözümünü sağlanabilsin.
Doğru. Efendim çok teşekkür ederim bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sayın Abdullah Nafi'ye. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
İyi günler. Ben de size iyi çalışmalar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Türkiye ile Irak arasında son günlerde yaşanan gerginlikler, özellikle Türkiye'nin Irak'a saldırıları konusuyla ilgili siyasi analist Sayın Abdülmenaf Grani ile yaptığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Tahran ziyaretinde iki ülke arasında elektrik altyapılarının geliştirilmesinin ele alındığını vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İslami İran İçişleri Bakanı'nın İran'ın yurt dışındaki kültür ateşeleriyle yaptığı görüşmedeki konuşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İçişleri Bakanı İran'ın kültür ateşeleri yanlış rivayetleri ortaya koyarak ve mevcut gerçekleri açıklamaya çalışarak dünyaya Batı'nın gerçek yüzünü göstermelidir diye kaydetti. İran'ın yurt dışındaki kültür ateşelerinin 10. oturumunun 3. gününde konuşan Ahmet Vahidi, kültür gücü arttıkça ulusal güvenliğimizin artacağı bilinen bir ilkedir diye kaydetti. Vahidi, İran'ın kültür ateşelerinin dinler arası yakınlaşma ve İslam birliği konusuna azami dikkat göstermelerini talep ederken,
Kor General Hac Kasım Süleymani'nin şehadetini Diriliş Cephesi'nde daha fazla dayanışma kuran kültürel bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. İran İçişleri Bakanı Batı'nın büyük zaaflarını sanayi maskesi arkasına gizleme çabasına da işaret ederek Batı'nın kültürel açıdan kendi seviyesini yükseltmek yerine uluslararası alanda İranofobi ve İslamofobi kurumsallaştırmaya çalıştığını belirtti. Vahidi açıklamasının devamında şöyle dedi. Kültür ataşeleri yanlış anlatıları tespit ederek ve mevcut gerçekleri açıklamaya çalışarak İranlı olmayan uzmanların dili ve anlatımı aracılığıyla Batı'nın zaaflarını diğer bir deyişle gerçek yüzünü dünyaya göstermelidir.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid İhsan Handuzi'nin İran ile Rusya arasındaki ticarette doların kaldırılmasının kesinleştiğini vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Avrupa Birliği'nde Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımların onaylanmasını sert bir şekilde eleştirmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İranlı yetkilinin Yemen gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan'daki özel temsilcisi, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin saldırganlara karşı milletin fedaisi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten itibaren Yemen'e saldırı düzenlerken ülkeyi karadan, denizden ve havadan ablukaya almış bulunuyor. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'deki savaş çırtkanlığı şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümüne ve yaralanmasına ve 4 milyon insanın yerinden edilmesine yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi bir tweetinde İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın özel Afganistan ve Yemen temsilcisiyle yaptığı görüşmeden söz ederken, "Dünya bilsin ki Ensarullah terörist değil, saldırgana karşı milletinin fedaisidir" ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Yemenli yetkilinin Suudi Savaş İttifakı'nın ateşkes ihlallerine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen parlamentosu bu ülkenin Suudi koalisyonu tarafından kuşatmaya maruz kalmasının devam etmesine dikkat çektiği açıklamasında, koalisyon ülkelerinin bu eylemlerin bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulundu. Yemen parlamentosu saldırgan koalisyon tarafından Yemen kuşatmasının sürdürülmesinin barışın gerçekleşmesini engellediğini ifade ederek, bu eylemle Suudi koalisyonu bölgede barışı tesis etme fırsatını kaybedecek ve ağır bir bedel ödeyecek açıklamasında bulundu. Yemen Meclisi, ülkenin ordusundan ve halk kesimlerinden hazırlık seviyesini yükseltmesini ve düşmanların saldırılarını etkisiz hale getirmesini talep ederek şu açıklamada bulundu. Yemen halkı, Suudi koalisyonun adil bir barışı kabul etmeye ve tüm saldırganların ve işgalcilerin bu ülkenin topraklarını terk etmeye zorlayacak seçenekleri hazır etmelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldırıları,
Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin durumu
ve Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin durumu
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Savunma Bakanlığı son 3 ayda 290 PKK'lının Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini belirterek operasyonların devam edeceğine vurgu yaptı. 1978'de Türk ordusu Irak dönem hükümetiyle güvenlik tehditlerini püskürtmek ve hasım gruplarını izlemek için iki tarafın birbirlerinin topraklarına 5 kilometreye kadar girmesine izin veren bir sınır anlaşması imzaladı. 5 yıl sonra Türkiye'de Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde PKK'nın Türkiye'ye yönelik silahlı operasyonlar aşamasına girmesinden sonra bu anlaşma 30 kilometre derinlikte grupların takibi ve hava ve kara saldırılarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak Irak hükümeti o sırada 1988'den beri bu anlaşmayı durdurdu. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Irak'la ilgili 36 derecelik yörüngede uçuşa yasak bölge ve Irak Kürt bölgesinin özerk bölgesinin oluşturulmasına ilişkin 688 sayılı kararının yayınlanmasının ardından Türkiye'nin bu bölgedeki kara operasyonları yeniden başladı.
Ekim 1992'den bu yana bu ülke Irak Kürt bölgesindeki PKK mevzilerine yönelik 13 büyük çaplı operasyon ve 100'den fazla sınırlı saldırı gerçekleştirdi. 1994'te ZAP operasyonu, 1997'de 2 operasyon, 2008'de Güneş operasyonu, 2011'de Kandil operasyonu, 8 yıl sonra Pençe operasyonu ve 2020 ve 2021'de Kartal Pençesi ve Kaplan Pençesi ve son olarak bu yıl ilan edilen Pençe Kilit operasyonu Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı saldırılar arasında yer alıyor. Bu operasyonlara eş zamanlı olarak Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Sitkan bölgesinde 40 kilometre, Haftanin bölgesinde 15 kilometre, ZAP ve Avaşin bölgesinde 19 kilometre ilerlemiş ve bu bölgelerde 64 kara, hava ve istihbarat noktası ve üssü kurmuştur. Iraklı yetkililer ve siyasi şahsiyetler ise defalarca bu saldırılara ve Türkiye'nin varlığına karşı çıkmışlardır. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Cevad El-Bolani bu konuda şunları söylüyor. Türkiye ile sınırlar konusunda imzalanan güvenlik anlaşması 80'li yıllarda bir yıl süreli olarak sağlandı ve süresi dolmuş bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in tavsiyelerine uygun olarak devam eden bir anlaşmaydı.
2015'ten bu yana yüzlerce sınır köyünün boşaltılması ve 138 Irak vatandaşının Türk saldırıları sonucunda kurban edilmesi, Irak hükümetinin Irak'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlallere karşı protesto etmesi gereken bir durum yarattı. Bu bağlamda Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Irak'ın Türk saldırganlığına yanıt verme hakkının tamamen saklı olduğunu söyledi. Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarını kınarken, Türk ordusunun Irak topraklarına tekrarlanan saldırılarının Bağdat'ın egemenliğinin ciddi bir ihlali ve uluslararası yasa ve yönetmeliklerin açık bir ihlali olduğunu ve komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerine başvurduk.
bilindiği gibi Türkiye işte Tahran zirvesinin yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin böylesi bir saldırı yapması, yani bu toplantının bir nevi toplumda bu ülkelerin Türkiye'nin tavrına destek olduğunu ve Türkiye'nin bu tür saldırılarını görmezlikten geldiği gibi belirlemeler olur, nitelendirmeler olur. Yani bu doğrusu insanları kuşkulandırır. Türkiye'nin işte şeyde yapılan İran Tahran'dan yapılan zirvenin terörle mücadelesi, Kürtlere yönelik Kürt halkının bir bütün olarak Türkiye terör olarak nitelendiriyor ve sivil alanlara yapılan saldırı da bunun bir kanıtıdır. Yani Türkiye karşı yapılan nitelenmeler ve tarifler net olmalı. Yani Türkiye bu konuda diğer ülkelerin DAEŞ'i veya diğer El-Nusra'yı terör olarak nitelendirirken Türkiye kendi cephesinde Kürtleri bu cepheye dahil ederek saldırgan politikasını devam etmektedir. Yani bu saldırının ne ilktir ne de sondur. Yani gerek ülkelerin, bölge ülkelerin ve gerekse yerel yönetimlerin, KDP'nin ve Barzani'lerin Türkiye'nin bu yönlü saldırgan politikalarına yeşil ışık yakması ve Türkiye bu konuda cesaretlendiriyor. Yani işte bu güne kadar onlarca insanın Türkiye uçaklarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesine rağmen bugün ne Irak devletinin ne de oradaki yerel yönetimlerin işte KDP'nin veya bölge parlamentosunun ve bölge hükümetinin buna karşı tavrı sanki Türkiye'nin bu yapılan saldırgan politikasının bir nevi kılıf uydurması ve buna zemin hazırlanması gibi bir politika izlenmesi Türkiye'yi cesaretlendiriyor. Bu konuda Türkiye'ye karşı net bir politika izlenmesi gerekiyor. Bu politikanın da demeçlerle değil, pratikte Türkiye'ye karşı hava sahasının yasaklanması ve Türkiye'nin o bölgedeki askeri üslerinin kapatılması olayı. Ancak bu gibi saldırıların önüne geçebilir. Aksi takdirde saldırılar devam etmektedir. Türkiye'nin anlayacağı tek dil var. O da pratikte Türkiye'ye karşı net bir tavrın alınması gerekiyor. İşte askeri üslerinin ve askeri saldırgan politikalarının bitirmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye ile diyaloğa girmek ve Türkiye ile ilişkileri geliştiren komşu ülkeleri Türkiye'nin saldırgan politikalarının önüne geçilmez ve aksi takdirde cesaretlendirir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Erivan bir kez daha Ankara ile ilişkileri normalleştirmek için hiçbir şekilde ön şart kabul etmediklerini duyurdu. Bu bağlamda Ermenistan Milli Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Edward Agajanian, Erivan'a ziyaret düzenleyen Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komite Başkanı David McAllister ile görüşmesinde Ankara ve Erivan yaklaşımı konusunda Ermenistan yaklaşımının değişmediğini ve Ermeniler için hiçbir ön şartın kabul edilemez olduğunu belirtti. Agajanian, Ermenistan savaş esirlerinin geri dönüşü, tarih ve kültürel miraslarının korunmasının Erivan-Bakü ve Erivan-Ankara arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yolundaki sorunların bir kısmı olduğunu söyledi.
Ermenistan yetkilisi McAllister'in ziyaretinin sonunda muhabirlere hitaben Türkiye ile ilişkiler konusundaki tutumlarını tekrarlayarak Erivan'ın bu bağlamda hiçbir ön şartı kabul etmediklerinin altını çizdi. Türkiye tarafından bu bağlamda ön şartın ileri sürülmesi iki taraf arasında var olan ve kurulacak olan ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Bu sürecin devam etmesi Ankara-Erivan ilişkilerinin hala bazı marjinal konuların etkisinde olduğunu gösteriyor. Bundan önce Türkiye'nin en önemli veya hatta tek şartı Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki savaşın sona ermesiydi. Şimdi Karabağ savaşın sona ermesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zaferinin ilan edilmesiyle Türkiye, diyalog ve ideolojik açıdan Ermenistan ile ilişkileri başlatma konusunda ön şart öne sürmek için başka bir sebebi yoktur. Bu bağlamda Kaliforniya Üniversitesi Ermeni Soykırımı Araştırma Programı Başkanı, ünlü Türk tarihçi Taner Akçam, Türkiye ve Ermenistan arasındaki müzakereler hakkında görüşünü belirterek, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gölgesinde ortaya çıktığını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Ermenistan ile ilişkileri yeniden başlatmak için yoğun şekilde İlham Aliyev hükümetinin onayına ihtiyacı var. Aynı zamanda hiç şüphe yok ki Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması karşılığında Ermenistan'ın bu ülkenin güney topraklarının bir kısmını Baki hükümetine devretmesini bekliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti özellikle Nahçıvan Cumhuriyeti'ne ulaşabilmek için kara, demir yolu ve hava yollarının kendisine tahsis etme talebine karşı Ermenistan ile Azerbaycan'a koridor vermeye muhalefetini ilan etti. Aliyev hükümeti bir ihtimal Türkiye'nin baskıları nedeniyle koridoru almaya ısrar ediyor. Bakü'nün Zengezur ve Ankara'nın Türk koridoru adlandırdığı bu koridorun Ermenistan'ın güneyinden alınması sadece Türkiye çıkarlarına hizmet edecek ve Azerbaycan Cumhuriyeti için bir yararı olmayacaktır. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'a uygun ulaşım yolları vardır.
Türkiye ve Tacikistan son bir yılda tüm gerginlik maddelerine rağmen ilişkilerini geliştirmek doğrultusunda önemli adımlar atmışlardır. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade 25 Temmuz Pazartesi günü Ankara ziyareti sırasında Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir güvenlik anlaşması imzaladı. Daha önce ise iki ülke bu yıl Nisan ayında savunma bakanlarının katılımıyla askeri bir anlaşma imzalamıştı. Tacikistan ve Türkiye 29 Ocak 1992'de birbirleriyle resmi diplomatik ilişkiler kurmuş ve Türkiye'nin Tacikistan ile ilişkileri diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkiler çerçevesinde değerlendirilse de 90'lı yıllarda Tacikistan'ın iç krizinin yanı sıra Türkiye'nin politikalarına ilişkin kaygılar bu ilişkileri daha yavaş bir tempoda gelişmeye zorladı.
Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev ise son zamanlarda Kırgızistan ile Tacikistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ortasında şunları söyledi. Türkiye'den Bayraktar İHA'larını alıyoruz, bu İHA'ların operatörleri ise Türkiye'de eğitim görüyor dedi. Bu nedenle Kırgızistan'ın geçen yıl Tacikistan ile ara sıra yaşanan çatışmalarda kullanıldığını inkar etmesine rağmen Türk İHA'ların kullanma olasılığı ve ayrıca Tacik muhalif gruplarından biri olarak 24 grubu üyelerinin Türkiye'deki varlığı son yıllarda Duşanbe'yi Ankara'nın askeri ve siyasi stratejileri konusunda endişelendirdi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 36. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bir başka İran tabanlı şirketi sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında Beh Aryan Sanat İsfahan İranlı Bilgi Tabanlı şirketinin faaliyetleriyle tanıştıracağız sizlere.
Beh Aryan Sanat İsfahan şirketi İran'daki fabrika ve sanayilerin kullandığı ham maddelerin üretimini yerleştirmek ve bağımlılığı kırmak amacıyla 1999 yılında faaliyete başlamıştır. Günümüz dünya standartlarına uygun olarak çevre dostu malzemelerin üretilmesi, insan ve çevre risklerinin azaltılmasında yenilikçilik ve yaratıcılığa dayalı hareket etmek bu şirketin diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Yıllar geçtikçe bu şirket ürünlerini dünyanın gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeleriyle senkronize olarak tasarlamayı, test etmeyi ve üretmeyi başarmıştır. Bu şirketin ürünleri İran'da çelik fabrikalarında sıcak ve soğuk haddelenme, asit yıkama hatlarında galvanizleme, kalay kaplama ve alüminyum döküm ve alüminyum haddelenme fabrikalarında kullanılmaktadır.
Endüstriyel sıva ve alçı, asit önleyici, endüstriyel yağ çözücü, saç yüzey kaplama, saç yüzey koruyucu yağ, saç yüzey klor ölçüm kiti, soğuk haddeleme yağı ve benzeri bu firmada üretilen ve sohbetimizin devamında da kısaca açıklanan ürünler arasındadır. Bu ürünlerden bazıları hakkında şimdi sizlere bilgi vermeye çalışacağız.
Aryan Sanat İsfahan firması İran'da yüzeylere bilgi kaydı ve işaretleme için ihtiyaç duyulan sıvaların ve alçaların ilk, dünyada ise bu ürünün ikinci üreticisi olarak biliniyor. Bu firma müşterilerinin siparişlerine göre ürünlerini üretme ve kullanım yerine göre gerekli değişiklikleri uygulama yeteneğine sahiptir. Şu anda bu şirketin ürünleri İran'daki çelik fabrikalarında tüketilirken Orta Asya ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkelere de ihraç edilmektedir.
Tahran Radyosu.
Asit inhibitörü Bu şirketin bir başka ürünüdür. Asit yıkama hatlarında inhibitör kullanımı dünyada 70'li yılların başında başlamış ve asidin cinsine ve parça tipine bağlı olarak bunun için farklı formülasyonlar icat edilmiştir. Ve artık asit yıkama hatlarında yaygın katkı maddelerinden biri haline gelmiştir. İran'da ilk kez İsfahan'ın Behariyan Sanat Şirketi diğer biyoloji kirletici inhibitörlerine eşdeğer ve insanlara zararlı olmayan yüksek verimlilik ve tüketime sahip çevre dostu bir asit inhibitörü tasarlamayı ve üretmeyi başardı. Bu yeni inhibitörün en önemli avantajlarından biri çevre kirliliği olmaması ve insanlarda kanserojen etkilerinin olmamasıdır. Bu ürünün bir diğer avantajı ise suyla istenilen oranda incitilerek çalışırken herhangi bir koku veya buhar oluşmaması, bir kaza ve çevreye yayılması durumunda ayrışarak 24 saat sonra yok olmasıdır.
Behariyan Sanat İsfahan'ın ürettiği bir diğer ürün ise endüstriyel veya alkali yağ çözücülerdir. Soğuk saç üretim fabrikalarında saç yüzeyindeki yağın alınması gereken hatlarda yağ giderme veya alkali çözeltiler kullanılır. Yağ ayırmanın en yaygın yöntemlerinden biri, İran'da ve yurt dışında birçok üreticinin bu konuda faaliyet gösterdiği yıkama işleminde alkalin kullanılmasıdır. Bu firmanın alkali ürünlerinin avantajlarından biri de, solüsyonun geri dönüşümünün ve yıkama sırasında oluşan sabunun ayrıştırılmasının mümkün olması ve tüketicinin solüsyonu kullandıktan sonra çöpe atmak yerine %75'ini geri dönüştürmesini ve tekrar kullanmasını sağlamasıdır. Böylece bu avantaj yıkama malzemeleri ve su ve alkali tüketiminde önemli bir tasarruf sağlar ve çevre kirliliği de yoktur. Bu şirketin çözümünün diğer avantajları arasında içinde jelleştirici katkı maddelerinin kullanılması ve sabun soğuduktan sonra havuzların atık su transfer borularının tıkanmaması sayılabilir.
Saç yüzeyi kaplayıcı ve yalıtımı da bu firmada üretilen diğer ürünlerden biridir. Geçmişte alüminyum, galvanizli, renkli saç ve parça üretimiyle birlikte pas sorunu çok şiddetliydi. 70'li ve 80'li yıllarda pası önlemek için keşfedilen en iyi seçenek, insanlar ve çevre üzerindeki tehlikeli etkilerini yavaş yavaş ortaya çıkaran 6 değerlikli korum kullanımıydı. Bu nedenle dünyadaki çoğu ülke artık kullanımını yasaklamış ve korum üçlü, korumsuz ve ağır elementsiz pasifler gibi uygun alternatifleri kullanmıştır. Bu bileşiklerin dezavantajları yüksek fiyat, çoklu tüketim ve yüzeyin pasifleştirilmesi için gereken uzun zamandır. İran'da ilk kez bu şirket pasifleştirici çözümlerini tamamen yerli bir şekilde çevre ile uyumluluk avantajına sahip olmanın yanı sıra bu sorunlardan hiçbirini yaşayamayacak şekilde tasarlamayı başardı.
Asit yıkama hattından çıkan saç son aşamalarda demirli su ile yıkanır ve kurutulur. Herhangi bir nedenle saç yüzeyindeki gözenekler nedeniyle yüzeyde bir miktar klor kalması asitle yıkanmış saç için olumsuz bir durum oluşturabilir. Bu tabaka yağ ile kaplandığında da olur. Bu nedenle levha yüzeyindeki kloru sürekli kontrol etmekten başka çare yoktur. Dünyada yaygın olan yöntem hattan numune alıp laboratuvara nakletmek ve ardından levhayı yıkayarak kloru levha yüzeyinden ayırmak ve son olarak da miktarını ölçmektir. Bu işlem çok zaman kaybı yaşatır. Dünyada ilk kez bu firma klor ölçüm kiti gibi kit okuma cihazı üretmiştir. Bu cihaz üretim hattına eklenerek klor tespitine yardımcı olur ve hat üzerinde hemen düzeltici önlemler alma imkanı sağlar.
Ayrıca Behargyan Sanat İsfahan 2013 yılında ilk kez Mübareke Çelik Fabrikası'nda stratejik soğuk hat deleme yağ ürününü yerelleştirmeyi başardı. Bu ürün soğuk hat deleme hatlarında çelik ruluları hat delemek için kullanılır. Bu yağın su ile karışımı saç ve merdaneyi yağlama ve soğutma görevine sahiptir. Bu şirketin ürünlerinin özellikleri arasında yüksek indirgeme ürünlerinde strese karşı yağ direnci, uygun saç yüzey kalitesi, düşük yağ tüketimi, düşük su tüketimi, uzun hizmet ömrü, haddeleme parametrelerindeki dalgalanmaları kontrol etme imkanı ve formasyonda değişiklik yapma olasılığı bulunmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin son bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini işaretle, batılların komploları ve ülkemizin başına getirdikleri sorun ve belalardan ders almamız gerektiğine ve gerçek düşmanımızın kim olduğu ve ondan hiçbir zaman bize hayır gelmeyeceğinden emin olmak gerektiğini belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sahip olduğu azametle Allahu Teala'ya ölülerin nasıl dirildiğini görmek istiyorum diyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İnanmıyor musun? Deyince hayır, elbette inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Yani tamamen kabul ediyorum, tasdik ediyorum, en içten kabul ediyorum. Ancak kalbimin tatmin olması için. Ancak kafamda artık daha fazla karışıklık olmasın diye, kafam sakin olsun. Ardından Allahu Teala, peki bunları yap ki kendi gözlerinle Allahu Teala'nın ölüleri böyle dirilttiğini gör buyurdu. Peki biz kendi gözlerimizle gördük. Biz kendi gözlerimizle bir milletin boş elle dayatılan savaşta zafer kazandığını gördük. Siyasi ve uluslararası meselelerde acemi olan bir millet düşmanların komplolarına karşı zafer kazandı. Bir millet kendisine karşı güçlü bir maddi cephe oluşmasına rağmen arkadan hançer vuran, önden kılıç sallayan, yaygara koparan, nara çekenlere karşı zafer kazandı. 40 yıldır bize karşı sürekli komplo kuruyorlar. 40 yıldır sürekli komploları etkisizleşiyor, bunları görmüyorlar mı? Bunlar işte bizim tecrübelerimizdir. Bu tecrübeleri göz önünde bulunduralım ve bilelim ki güçlü, muktedir, izzetli ve başarılı ilerleme yolunun Kur'an ile irtibatta olmaktır. Tüm bu hayırların anası bu aziz ilahi kitaptır ki Allah'a hamdolsun hepiniz onunla aşinasınız. Onunla ünsiyetiniz var. Sizlerden bazıları onun hafızıdır, bazıları tilavet ediyor ve karidir, bazıları dinleyicidir, bazıları üstattır. Öyleyse işin aslı bu Kur'an'dır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.